Ayrım 10. Yarın görüşürüz, diye seslendi Neil o günkü provalar sona erdiğinde. Alacakaranlıkta bisikletine doğru yürüdü. Gözleri parlıyordu. Yaptığı şeyden duyduğu heyecanla yüzü kızarmıştı. Uykuya dalmış olan Vermont kasabasından geçip Wilton Akademisi'ne doğru ilerlerken bir yandan da son 2 saattir çalıştığı replikleri tekrarlıyordu. Büyük bir dikkatle kapıya yaklaştı. Etrafta kimsenin olmadığından emin oldu. Yatakhanenin bulunduğu tepeye tırmanıp bisikletini park etti. Tam binaya girmek üzereyken duvarın üzerinde hiç hareketsiz oturan Todd'u fark etti. "Todd!" diye seslendi. Daha iyi görmek için ona yaklaştı. Todd'un üzerinde paltosu yoktu. Karanlıkta tir tir titriyordu. "Neler oluyor?" diye sordu Neil arkadaşına bakarak. Todd cevap vermedi. "Todd, sorun ne?" dedi Neil. Duvara onun yanına oturdu. "Burada donacaksın." "Bugün benim doğum günüm," dedi Todd kupkuru bir sesle. "Öyle mi? Neden bana söylemedin? Mutlu yıllar. Hediye falan aldın mı?" Todd sesini çıkarmadan hareketsiz oturmaya devam etti. Sadece birbirine çarpan dişlerinin sesi duyuluyordu. Bir kutuyu işaret etti sonra. Neil kutuyu açtığında Todd'un odasındaki masa setinin aynısıyla karşılaştı. "Bu senin masa setin," dedi. "Hiçbir şey anlamadım ki." "Geçen yıl da bana aynı şeyi hediye etmişlerdi," diye bağırdı Tom. "Bunu bile hatırlamadılar." "Ya," diye mırıldandı Neil üzgün bir sesle. "Ya," diye tekrarladı Todd. "Belki de bir başka sete ya da ne bileyim, yani yeni bir sete ihtiyacın olduğunu düşünmüşlerdir," diye bildi Neil uzun bir sessizlikten sonra. Belki de abimden başka bir şey düşündükleri yoktur," dedi Todd öfkeyle. "Onun doğum günü hep olay olur." Masa saatine bakıp güldü. "İşte en komik yanı, yani işin en komik yanı, ben ilk seti de hiç beğenmemiştim." "Bak Todd, setin değerini küçümsüyorsun bence." "Ne? Yani..." Neil gülümsemeye çalıştı. "Bu çok özel bir hediye. Kim bu kadar güzel bir set yerine bir futbol topu, beyzbol sopası ya da araba ister ki?" "Tabii," dedi Todd. Neil'in mizah anlayışından etkilenmişti. "Hele şu cetvele baksana." İkisi de masa setine bakarak güldüler. Hava iyice kararmış ve soğumuştu. Neil titriyordu. "Babam bana küçükken ne derdi biliyor musun? 5.98. İnsan vücudundaki bütün kimyasal maddeler şişelenip satılsa değeri bu kadar olurmuş. Her gün kendimi geliştirmek için çalışmadığım sürece değerim bundan fazla olmazmış. 5.98. Neil içini çekerek başını salladı. İnanamıyordu. Todd'un böyle yabani olmasına şaşmamak gerek, diye düşündü. "Küçükken," diye devam etti Todd. "Bütün anne babaların otomatikman çocuklarını sevdiklerini sanırdım. Öğretmenlerim öyle söylemişlerdi çünkü. Verdikleri kitaplarda da öyle yazıyordu. Buna inanmıştım. Evet, annemle babam abimi seviyorlardı. Ama beni sevdikleri söylenemezdi." Todd ayağa kalktı. Derin bir soluk aldı ve yatakhaneye girdi. Neil buz gibi duvarın üzerinde hareketsiz oturuyor, söyleyecek bir şey arıyordu. "Todd!" diye seslendi o da arkadaşının peşinden koşarken. "Hey!" diye bağırdı Cameron ertesi gün öğleden sonra Bay Keating'in dersine girerlerken. "Tahtada bir not var. Avluda toplanacakmışız." "Bay Keating bugün neler yapacak? Çok merak ediyorum," diyerek sırıttı Pete. Herkes koşarak koridoru geçip buz gibi avluya çıktı. Bay McAllister sınıfının kapısından onlara bakıyor, kızgınlıkla başını sallıyordu. "Ey insanlar," dedi Keating öğrencileri etrafına toplandığında. "Ödevlerinize ve çalışmalarınıza tehlikeli bir benzeşme unsuru sızmaya başladı. Bay Pete, Cameron, Overstreet ve Chapman. Buraya gelin lütfen." Dördünü yanına dizilmesini istedim. "Şimdi dördünüzden avluda birlikte yürümenizi başlamanızı istiyorum." Aklınıza bir şey gelmesin. Burada not falan yok. Bir, iki, üç. Başlayın. Dördü birlikte yürümeye başladılar. Avlunun çevresini dolaşarak kareyi tamamladılar. İşte böyle, diye seslendi Keating. Lütfen devam edin. Dörtlü avlunun çevresini bir kez daha dolaştı. Sınıfın geri kalanları ile öğretmenleri onları izliyordu. Çok geçmeden uygun adım yürümeye başladılar. Bir, iki, üç, dört. Ritmini tutturdular. Keating de bu ritme uyarak el çırpmaya başlamıştı. İşte böyle. Duyuyor musunuz? Diye seslendi daha hızlı el çarparak. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bay Keating'in dersinde hepimiz çok eğleniyoruz. Boş sınıfında oturmuş, sınav kağıtlarını okumakta olan Bay McAllister pencereden olup biteni izliyordu. Dört genç birbirleriyle uyum içindeydi. Bacaklarını yukarı kaldırıyorlar, kollarını ileri uzatıyorlar, ritmi canlı tutuyorlardı. Sınıfta alkışları katılmıştı. Alkışlardan ve bağırışlardan rahatsız olan Müdür Nalın elindeki işi bırakıp pencereden dışarıdaki talim takımına baktı. Bir taraftan el vurup bir taraftan da İngilizce sınıfına bağıran Keating'i görünce kaşları çatıldı. Ne yapıyor bu adam? Dedi içinden. Tamam, durun. Keating dörtlüye seslendi. Başlangıçta Bay Pease ve Bay Overstreet'in diğerlerinden farklı adım attığını fark etmişsinizdir. Pease çok uzun, Knox da çok kısa adımlar atıyordu. Ama çok geçmeden bir uyum yakaladılar. Bizim teşvikimiz de bunu daha belirgin hale getirdi, dedi. Bu deneyin amacı dikkatleri Pease'e ya da Overstreet'e çekmek değildi. Ben başkalarının varlığının söz konusu olduğu bir durumda kendi sesimizi duymanın ve kendi inançlarımızı korumanın ne kadar zor olduğunu göstermek istedim. Eğer içinizden biri farklı bir tempoda yürüyebileceğini düşünüyorsa kendisine neden el vurduğunu sorsun. Çocuklar, hepimizin içinde kabul görmeye ihtiyacı vardır. Ama kendinize özgü olan şeylere, sizi farklı kılan özelliklere de inanmalısınız. Bu aptalca ya da pek popüler olmayan bir şey olsa da, Frost'un dediği gibi, ormanda yol ikiye ayrılıyordu. Ben az geçilen yolu seçtim. Farkı da bu yarattı. Zil çalmıştı. Ama hiç kimse oturduğu yerden kalkmaya niyetli görünmüyordu. Keating'i izliyor, mesajı almaya çalışıyorlardı. Sonunda Keating sınıfı selamlayıp dışarı çıktı. Sınıf dağılırken Nell'in penceresinden uzaklaştım. Ben bu adamla ne yapacağım? Dedi kendi kendine. Keating'in antikalıklarını kıkırdayarak izleyen McAllister da sınav kağıtlarına geri döndü. Oğlanlar avludan geçerek bir sonraki dersin yapılacağı sınıfa yöneldiler. Akşam yemeğinden sonra mağarada buluşuyoruz, dedi Cameron'ın eve. Saat kaçtı? 7:30. Ben diğerlerine söylerim, dedi Neil, Todd'un yanına giderken. O gece Todd, Neil, Cameron, Pitts ve Mix mağarada bir ateşin çevresinde oturup ellerini ısıttılar. Ortalığa yoğun bir sis çökmüştü. Ağaçlar rüzgarda hışırdayarak sallanıyorlardı. Bu gece hava çok garip, dedi Mix titreyerek. Ateşe biraz daha yaklaştı. Knox nerede? Partiye hazırlanıyor, diye kıkırdadı Pete. Ya Charlie? Bu toplantıyı ısrarla o istedi, dedi Cameron. Diğerleri omuz silktiler. Neye toplantıyı açtım? Ormana gittim çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Derin yaşamak ve hayatı iliğine kadar özümsemek istiyordum. Neil ormandan gelen hışırtıyı duyunca durdu. Hepsi bir ses duymuşlardı ve bunun rüzgar olmadığından emindiler. Komikti ama sanki kızlar kıkırdıyor gibi gelmişti hepsine. Ben bir şey göremiyorum, diye yankılandı bir kız sesi mağarada. Hemen şurada, dediğini duydular Charlie'nin. Charlie ve iki kız gülüşerek mağaradan içeri girdiğinde, ateşin parlaklığı çevresinde oturanların yüzlerini aydınlattı. Hey millet, dedi Charlie, kolunu güzel sarışın kızın omzuna dolayarak. Sizi Gloria ve... Bir an tereddüt ederek Gloria'nın arkasına baktım. Koyu renk saçları, yeşil gözleri olan gösterişsiz bir kızdım. Tina, dedi kız çekinerek. Elindeki bira kutusundan bir yudum aldım. Tina ve Gloria ile tanıştırayım sizi, dedi Charlie. Çok mutlu görünüyordu. Bunlar da Ölü Ozanlar Derneği üyeleri. Çok garip bir isim, diye güldü Gloria. Ne anlama geldiğini söylemiyor musunuz? Size söylemiştim. Bu bir sır, dedi Charlie. Ne kadar özel biri değil mi? Diyerek sevgiyle Charlie'ye sarıldı Gloria. Oğlanlar birdenbire mağaraya dalan bu yabani, egzotik yaratıklara şaşkınlıkla bakıyorlardı. Kızların onlardan büyük oldukları her hallerinden belliydi. 20 civarlarında olmalıydılar. Hepsi aynı şeyi merak ediyorlardı. Charlie bu kızları nereden bulmuştu? Beyler, dedi Charlie, Gloria'yı kendine çekerek. Oğlanların gözleri iyice büyüdü. Bir haberim var. Ölü Ozanlar Derneği'nin coşkulu çalışmalarına uyum sağlamak için bundan böyle Charlie Dalton adını kullanmamaya karar verdim. Bundan sonra bana Nuvan'da deyin. Kızlar kıkırdadı. Yani artık sana Charlie diyemeyecek miyim tatlım? Diye sordu Gloria, kollarını Charlie'nin boynuna dolayarak. Numama ne anlama geliyor aşkım? Numama değil, Nuvan'da. Ben uydurdum, dedi Charlie. Ben üşüdüm, diye sızlandı Gloria, Charlie'ye iyice sokularak. Ateş için biraz daha çalı çırpı toplayalım, dedi Mix. Oğlanlar mağaradan çıkarken Charlie Mix'e anlamlı bir bakış fırlattı. Sonra bir duvara gidip çamur kazıdı ve Kızılderililer gibi suratına sürdü. Gloria'ya seksi bir bakış yolladı. Sonra da odun toplamaya giden arkadaşlarının peşinden dışarı çıktım. Tina ve Gloria fısıldaşıp gülüşüyorlardı. Dernek üyeleri ormanda ilerlerken Knox Overstreet bisikletiyle kampüsten çıkmış, Dunbury'lerin evine doğru yol almaya başlamıştım. Bisikletini evin yanına park etti. Paltosunu çıkardı ve sedesinin arkasındaki sepete tıktım. Kravatını düzeltti. Ön taraftaki basamakları çıkıp kapıyı tıklattım. İçeriden gürültülü bir müzik sesi geliyordu. Ancak kimse kapıya bakmıyordu. Tekrar denedi. Sonra kapı kolunu çevirip içeri girdim. İçeri girdiğinde neye uğradığını şaşırdı. Çılgın bir partinin ortasına düşmüştü. Girişteki koridorda duran kanepede bir çift öpüşüyordum. İskemlenin, kanepelerin üzerinde, merdivenlerde, yerlerde, her yerde çiftler vardı. Kimsenin kimseyi umursadığı yoktu. Knox ne yapacağını bilemeden girişte öylece dikildi. Sonra mutfaktan çıkan Chris'i gördü. Kızın saçları darmadağınıktı. "Chris!" diye seslendi. "Aa, selam!" dedi Chris ilgisizce. "Geldiğine sevindim. Yanında biri var mı?" "Hayır," dedi Knox. "Cine'den beri buralarda. Onu arasana," dedi Chris uzaklaşırken. "Ama Chris!" diye bağırdı Knox, müziğin sesini bastırmaya çalışarak. Chris de bağırdı. "Çeti bulmam gerek. Sen keyfine bak." Chris'in çekip gittiğini gören Knox'un omuzları çöktüm. Ginny'yi aramaya başladım. "Ne parti ama!" dedi kendi kendine. Wilton'daki mağaraların yakınlarında oğlanlar karanlıkta düşe kalka ilerliyorlar, çalı çırpı toplamaya çalışıyorlardı. "Charlie!" diye tısladı Neil. "Wanda!" "Nuvanda," dedi Neil sabırla. "Neler oluyor?" "Eğer buraya kızların gelmesine bir itirazın yoksa hiçbir şey," diye karşılık verdi Charlie. "Tabii ki yok. Pis karanlıkta neyle çarptım? Özür dilerim. Sadece bize haber vermen gerekirdi." "Birdenbire oldu. Samimiyetimize güvendim," dedi Charlie. "Zaten çıkış noktamız da samimiyet değil mi?" "Onları nereden buldun?" diye sordu Neil. "Futbol sahasının yanındaki çitin kenarında yürüyorlardı. Okulu merak ettiklerini söylediler. Ben de onları toplantıya davet ettim." "Henley Hall'da mı okuyorlar?" diye sordu Cameron. "Okula gittiklerini sanmıyorum," dedi Charlie. "Köylüler mi yani?" Cameron şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. "Şşş! Cameron kendine gel," dedi Charlie. "Sana neler oluyor böyle? Onlardan korktun mu?" "Tanrım hayır. Onlardan korktuğum falan yok. Ama eğer bu kızlarla yakalanırsak öldük demektir." "Söylesenize çocuklar, burada neler oluyor?" diye seslendi Gloria mağaradan. "Odun topluyoruz," diye cevap verdi Charlie. "Geliyoruz şimdi." Kimmer'ına dönerek fısıldadım. çeneni tut, olur mu? Endişelenecek bir şey yok. Sen bana korkak mı diyorsun? Of, sakin ol Cameron, dedi Neil. Nuvanda, diye hatırlattı Charlie, mağaraya girerken. Diğerleri de onu izlediler. Cameron öfkeden köpürmüştü. Arkadaşlarının içeri girmelerini istedi. Birkaç dakika bekledikten sonra o da girdi. Topladıkları çalı çırpıyı ateşe attılar ve canlanan alevlerin çevresine oturdular. Acaba Knox neler yapıyor diye güldü Pete. Zavallı çocuk diyerek içini çekti Neil. Büyük bir hayal kırıklığına uğrama olasılığı öyle yüksek ki. Dumbledore'ların kocaman evinde kendini bula bula kilerde bulan Knox gerçekten de büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Birileri durmuş sohbet ediyordu. O sırada Ginny Dunbury'yi fark ettim. Birbirlerine bakıp utangaç bir tavırla gülümsediler. Sen Mut Sanderson kardeşi misin? Diye sordu iri yarı bir genç Knox'a. Bir yandan da ilişkisini karıştırıyordu. Hayır. Knox başını salladı. Hoppa! Futbolcuya benzeyen iri yarı genç buzdolabına yaslanmış. Kafayı bulduğu çok iyi belli olan arkadaşına seslendi. Bu çocuk Mut Sanders'a benzemiyor mu? Kardeşi misin? Diye sordu Bubba. Hiçbir akrabalığım yok, dedi Knox. Öyle birini tanımıyorum bile. Üzgünüm. Söylesene Steve, dedi Bubba. Sen kibarlık nedir bilmez misin? Mut'un kardeşi burada ve sen ona içki bile ikram etmiyorsun. Bourbon ister misin? Aslında ben... Steve Knox'u duymadı bile. Eline tutuşturduğu bardağı Bourbon'u doldurdu ve üzerine de kola ekledi. Bubba Knox'a kadeh tokuşturdu. Mutta! Dedi. Mutta! Diye tekrarladı Steve de. Knox da Mutta! Demek zorunda kaldı. Baba ve Steve içkilerine bir yudum da içtiler. Knox da içmek istedi. Ancak öksürmeye başladı. Steve herkese biraz da bourbon verdi. Knox bütün göğsünün yandığını hissetti. Mut neler yapıyor? Diye sordu baba. Aslında dedi Knox öksürmeye devam ederek. Ben Mut'u tanımıyorum. Mutta dedi baba bardağını kaldırarak. Mutta diye tekrarladı Steve. Mutta. Diğerleri içkilerini içerlerken Knox yine öksürdü. Steve onun sırtına vurmak zorunda kaldım. Yavaş ol evlat, diye güldü Steve. Ben Patsy'yi bulsam iyi olacak, diyerek hıçkırdı Bubba. Knox'un sırtını yumrukladı. Mutta benden selam söyle. Söylerim, dedi Knox. Ginny'nin kilerden çıkarken kendisine bakıp gülümsediğini gördü. Bardağını bana ver, dedi Steve ve yeniden bourbon doldurdum. Knox başının dönmeye başladığını hissetti. Ateş mağarayı aydınlatıyordu. Oğlanlar Gloria ve Tina odun yanının içerisinde birbirlerine sokulmuş oturuyorlardı. Dans eden alevleri seyrediyorlardı. Mağara tanrısının başının üzerindeki mum da titreyerek yanmaktaydı. Siz oğlanların garip olduğunuzu bilirdim. Ama bu kadar garip olduğunuzu bilmiyordum doğrusu, dedi Tina heykele bakarak. Cebinden küçük bir şişe viski çıkardı ve Neyla da ikram etti. Neyla şişeden bir yudum aldı ve bu onun için çok normal bir şeymiş gibi davranmaya çalıştı. Şişeyi Tina'ya geri verdim. Elden ele geçirin, dedi Tina. Ateşin ve viskinin verdiği sıcaklık kızın yüzüne hoş bir renk getirmişti. Şişe elden ele dolaştı. Hepsi içkinin adından, tadından hoşlanmış gibi görünmeye çalıştılar. Bir tek Todd viskiyi yutarken öksürmemeyi başardım. Evet, dedi Gloria, Todd'un içkisinden etkilenerek. Burada kızların eksikliğini hissetmiyor musunuz? Eksiklik hissetmek mi? Ben delirecek gibi oluyorum, dedi Charlie. Bu da bu kulübü ilgilendiren konulardan biri. Örneğin ben okul gazetesinde Ölü Ozanlar Derneği adına bir makale yazdım ve Wilton'a kızların da alınmasını istedim. Böylece biraz kendimize geliriz. Ne yaptın? Diye bağırdı Neil ayağa kalkarak. Bunu nasıl yaptın? Düzeltmenlerden biri benim, dedi Charlie gururla. Makaleyi araya sıkıştırdım. Tanrım, diye inledi Pete. Her şey bitti. Neden? Diye sordu Charlie. Kimse bizim kim olduğumuzu bilmiyor ki. Bunu bulabileceklerini düşünmedin mi? Diye çıkıştı Cameron. Seni sıkıştıracakları, Ölü Ozanlar Derneği'nin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyecekleri hiç aklına gelmedi mi? Charlie, böyle bir şey yapmaya hakkın yoktu. Duvan da Cameron. Doğru, diye atıldı Gloria kolunu Charlie'nin omzuna dolayarak. Luanda. Burada oyun mu oynuyoruz yoksa ciddi bir şey yapmaya mı çalışıyoruz? Tek yapacağımız buraya gelip birbirimize şiirler okumaksa bunun ne anlamı var? Dedi Charlie. Yine de bunu yapmamalıydın, dedi Neil mağarada bir aşağı bir yukarı dolaşarak. Kulüp adına konuşmamalıydın. Kendi küçük oyunlarımızı düşünüp endişelenmekten vazgeçer misiniz lütfen? Dedi Charlie. Eğer beni yakalarlarsa hepsini uydurduğumu söylerim. Size bir şey olmaz. Bakın, Gloria ve Tina buraya bizim tartışmamızı dinlemeye gelmediler. Toplantı yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Evet, eğer toplantı yapmazsanız biz kulübe katılmak isteyip istemediğimize nasıl karar vereceğiz? Neil kaşlarını kaldırarak soran gözlerle Charlie'ye baktı. Katılmak mı? Diye sordu. Charlie onu duymazdan gelerek Tina'ya döndü. Bir yaz günüyle kıyaslarsam seni, sen daha güzel ve daha sıcaksın. Tina eriyip bitmişti. Aa, çok tatlısın, diye bağırdı ve Charlie'ye sarıldı. Diğerleri ilgilenmiyormuş ve kıskanmıyormuş gibi görünmeye çalıştılar. Bunu senin için yazdım, dedi Charlie Tina'ya. Tina'nın gözleri mutlulukla parladı. Öyle mi? Senin için de yazacağım Gloria. Charlie kızın gözlerindeki kıskançlığı fark etmişti. Gözlerini kapattım. Yürürken öyle güzel ki, gece kadar güzel. Charlie ilk birkaç sözcükten sonra gözlerini açtı ve ateşin yanından uzaklaştı. Unutkanlığını örtbas etmek için mağaranın öbür ucuna doğru yürüdü. Yürürken öyle güzel ki, gece kadar güzel, diye tekrarladı. Sırtını döndü, bir kitap açtı ve hızlı hızlı okudum. Bu arada Gloria merakla onu bekliyordu. Charlie kitabı kapatıp kıza döndü. Bulutsuz, yıldızlarla dolu gece kadar güzel. Karanlıkla parlaklığın tüm güzelliği onun gözlerinde buluşmuş sanki. Gloria sevinçle çığlık attım. Harika bir çocuk değil mi? Diğer oğlanların suratları bembeyaz olmuştu. Hepsi Charlie'nin çevirdiği dolapları kıskançlıkla izliyordu. Gloria, Charlie'ye sıkı sıkı sarıldım. O sırada Knox Overstreet'te Dunbury'lerin evinde dolaşırken içinin kıskançlıkla dolduğunu hissediyordu. Chris ve Chet'i düşününce çocuklar haklıymış, dedi kendi kendine. Arkadaşları onu Chris'e fazla umut bağlamaması konusunda uyarmışlardı. Ev karanlıktı. İçeriği sadece pencereden sızan ay ışığı aydınlatıyordu. Gürültülü müzik devam ediyordu. Bubba ve Steve ile birlikte içtiği içkiler yüzünden çakır keyif olan Knox az kalsın bir çiftin üzerine düşecekti. ''Hey!'' diye bağırdı öfkeli bir ses. ''Önüne baksana! Ne yaptın? İçkiyi fazla mı kaçırdın?''